Ayrım 6. Merhaba Söğüt. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 75. Ertuğrul yine aşiret beyi havasına bulandı. Derinden bakan gözlerini köşe bucak gezdirdi. Karınca yuvası yine kaynaşmaya durmuştu. Herkes bir şeyler yapıyordu. Çobanın dağılan koyunları toplamak için çaldığı kavalın yanıklığı sinmişti etrafa. Acaba karınca yuvasında da kaval çalınır mıydı? Olur dedi Tamuş'a bakmadan. Pekala. Nedir oluru pekalası? Güldü. Gülerken daha da belirginleşen burnu ona bir kartal görünüşü vermişti. Yerinde yırtıcı, yerinde uysal bir kartal. Ama hep tetikte, hep dikkatli. Az önce son baskını anlatmamı isteyen sen değil miydin bre oğul Tamuş? Sana bu ismi veren babanın ruhu şad olsun. O baskında yaman kılıç salladı. Olmalıydın da görmeliydin. Öncü yamaklığına heveslenip gitmemeliydin o gün. Acılı bir şenlik kaçırdın oğul Tamuş. Şenliğin acılısı ne menemdir dersen bu baskın gibisine denmeli işte. Hatırladıkça kaybettiğimiz nice yiğitlerin sızısı kalbimin bir yerlerine tutuştururken bir yerlerinde güller açmakta. Bu da nedendir dersen oğul Tamuş, kayılı yiğitlerin yiğitliğindendir. Bir yaman yiğitlik ki deme gitsin. Aşirete güvenim birken bin oldu o gün. Kendi kendime dedim ki dostum, hay Ertuğrul, bu yiğitlerle yurt kurup devlet olmak göründüğü kadar zor değil. Yeter ki yüreğini pak ve pek tut. Evet, tamı tamına işte böyle dedim. Dürülü kıl çadırın üzerine çömeldi. Neyse, sözü uzatmama hacet yok. Basıldığımızda akşam çökmeye durmuştu. Bir gürültü, bir vaveyla, nedir demeye kalmadan kara kurum çapaçulları çergilerin arasına daldı. Başıboş bir at bulana kadar yaya vuruştum. Aynı heyecanla yumruklarını sıkmış, alevli bakışlarını uzaklara dikmişti. Gözü kimseyi görmüyordu. Yavaş yavaş etrafına biriken kalabalığın farkında bile değildi. O müthiş anı tekrar yaşıyordu. Ertuğrul, haydın bire yettim, haydın bire yiğitler. Urun lillah aşkına, urun dedim. Bazı çadırlar tutuşturulmuştu. Ağıl da ateşe verilmiş, öteye beriye kaçışan koyunları çudarlar yakalamaya başlamıştı. O zaman anladım ki bunlar iki kafiledir. Bir kafile vuruşurken ikinci kafile yağmalıyor, ellerine geçen nevaleyi yüklenip götürüyorlar. Hıncım kabardı. İnsan dini için, canı için, toprağı için vuruşabilir. Lakin mide için vuruşmak bizim kitapta yazmaz. Bir hedefin olur, yürürsün. Hedefine yürürken önüne engel çıkar, vuruşursun. Bunu anlarım. Velakin çalma çırpma uğruna can almayı anlayamam. Karakurum çapulcularında hedef yok. Sadece yiyip içme, belki bir de mal mülk yapma uğruna can alırlar. Mongol cavlakları da öyle. Bu cavlakları vaktiyle Ata Osman'dan dinlediydim. Bir dilim etmek için bir avulu keserlermiş. Ne yapalım, kendimizi mi kestirelim? Yok elbet, direneceğiz. Varlığımızı koruyacağız. Dahası hedefimize yürüyeceğiz. Kaba kuvvet karşısında sinmeyiz. O baskında da sinmedik nitekim. Kayıhan erleri ilk şaşkınlıktan sonra toparlanıp yüklendi. Bizim Gazi anayı bile gördüm bir ara. Elinden bırakamadığı kalın sopasıyla vur ha diyor, vur ha. Coştum ki deme gitsin oğul Tamuş. Kendimden geçtim. Hele Yahşi Hoca gibi bir kocanın 20'sinde yiğitlenircesine dümdüz kılıç sallamasını gördükten sonra bütün bittim. Bir tekke şeyhinin bunca kılıç maharetini kerametine verdim. Cenk'ten sonra bulup sordum ya, benimle alaya durdu. Ona kalsa rüya görmüşüm. Esah mısın diye sordu oğul Tamuş sabırsızca. Esah'ın lafı mı olur bire Tamuş delisi? Esah'ın ortasındayım. Müslüman dini gibi doğru demekteyim. Kayıt öresinde yalan yazılı mı? Değil. Değilse ne demeye esah mıyım sormaktasın? Eh, hayretimi çekti de onca iş. Onda haklısın. Yahşi hocamın vaazlarında söylediği kadar haklısın. Benim de kanım dondu geldi. Donmamış şükür. Kanımın donmadığı kılıç vuruşumdan belli. Bir aralık ne görsem, çapuçulun biri Gazi anamızın kıyısını dolanıp kılıcını üstüne yallahlamaz mı? Ay aman, şimdi bitti Gazi anamız. Bitmedi hamdolsun. Büyük yaradanıma şükrolsun ki bitmedi. Görmenle yetişmen bir olmuştur, aslan yürekli Ertuğrul Bey'im. Ona aslan yüreği neylesin Tamış kardeşim? Görmeye gördüm fakat yetişmenin mümkünü yok. Kılıç indi inecek ve Gazi ana bitti bitecek. Ama Gazi anam sağ. Ertuğrul Bey bu sesi Tamış'ın sesine benzetemedi. Uzaklara diktiği gözlerini sesin geldiği yana çevirdi. Kalabalığa şaştı önce. Şöyle böyle 10 kişi kadar toplaşmıştı. Kimisi kendi yaşında, kimisi az büyük, kimisi az küçüktü. Dalıp gittiğine hınçlandı. Bu hınçta kızgınlaşan bakışlarıyla sesin sahibini aradı, buldu. Gazi ananın oğluydu. Gözleri oval yüzünde çakırlaşmış, yeni filizlenen bıyıkları üst dudağında kabarıp yüzüne erkeksi bir hava vermişti. Daracık üstlüğünden pazıları taşıyor, kollarını göğsünde bağladığından kolları daha beter kalın görünüyordu. Bu meydan okurcasına duruşu Ertuğrul beğenmedi. Beğenmediği bir şey gördüğünde yaptığı gibi sol gözünü hafif kıstı. Sağdır hamdolsun dedi. Zaten biz de öldü demedik. Ertuğrul az önceki savaş yiğitliğinden çabucak sıyrılmış aşiret beyi oluvermişti. Sesini duyan babası Gündüz Bey konuştu sanırdı. Bu benzeyiş oğul Tamış'ın da dikkatini çekti. Garip garip güldü. Babasının yerine beyliğe kurulacak yiğit Ertuğrul'um. Beyliğe kurulmayacaksa nah keserim bıyıklarımı diye düşündü. Gazi ananın oğlu da yiğitçeydi doğrusu. Belli ki yiğitliği anasından almıştı. Söylediğine göre rahmetli babasının o tarakta bezi yoktu. Kılıçtı, kalkandı, mızraktı anlamazdı pek. Daha çok otlarla, çiçeklerle ilgilenirdi. Mübarek Lokman Hekim'in mesleğini almıştı. Ona duyduğu hayranlıktan herhalde oğluna Lokman ismini vermişti. Lokman'ın babasını iyi tanıyanların anlattıkları insanın aklını başından uçuracak şeylerdi. Canı rahmetli kıra çıkar, otların çiçeklerin arasında dolaşırmış. O sırada otlar ve çiçekler dile gelip ben şu hastalığa devayım derlermiş. Rahmetli de onları toplar, harika ilaçlar yaparmış ki en olmaz yaraları ondurur, harzemin zorlu hekimlerinin şifa bulmaz dedikleri hastalıkları iyi edermiş. Vaktiyle Hocent'teki bir bimaristanda hastanede başhekimlik yaptığı ve sık sık Semerkant Sarayı'na çağrılıp sultanları iyi ettiği dile destan olup söylenirmiş. Bir vakitler kayalıklarda ot yolarken ayağı sürçüp dar-ı cinana irtihal eylemiş. Ondan geriye kendi el yazısıyla koca koca 4 cilt kalmış. Birkaç da ilaç. Ama ilaçların neye yaradığını bilen yok. Aşiretin zorlu hekimi Dumrul Dede dahi bilememiş. Gazi ana gün ola devran gele belki aşirete zorlu bir hekim düşer de bunların ne işe yaradığını anlar diyerekten ilaç testilerini 7 kat muşambaya sarıp saklar. Saklar ya sağlığından beri kocasının hekimliğine pek aldırmaz. Yiğit dediğin elde kılıç, belde kama, dilde narayla dolaşmalı, senin gibi merhemlisini, şerbetlisini aşiret neylesin dermiş. Hayret ki hayret. Lokman oğlan erkek evlat olaraktan babasına çekip hekimliğe kurulacağına anasına çekmez mi? Eli sopalı anası gibi beli kılıçlı yiğit olmaz mı? Hekimlikten öteden beri haz etmeyen anasının işi olmalı bu. Ya oğlanı kılıç erliğine zorlamıştır ya da kılıç erliğini ballandırıp anlataraktan aklını çelmiştir. Başka türlüsü Yahşi Hoca'nın dediği gibi yüce Rabbin işidir, kulun ne dahli ola. Lokman oğlanın duruşu yiğit duruşuydu Allah için. Değme yiğit duruşuydu ki çattı çatardı Ertuğrul Bey. Öyle göz kısmalardan ürküp sinecek cinsten de değildi bir kere. Beyoğludur diyerekten yılacaklardan da değildi. Ey ne de olsa eli sopalı aşiret kadınlarının başbuğu Gazi ananın oğluydu. Onun kadar sert, onun kadar inatçıydı. Ertuğrul gerçekten kötü çatmıştı. Bir kavga lavlanmadan arayı bulmak lazımdı ki Kara Kurum Çapaçul'un vurgun hikayesi ağız tadıyla dinlenebilsin. Böyle bozuma giderse imkanı yok. Ertuğrul bir daha anlatmazdı. Bir daha öldürseler de anlatmazdı. Hele durmalı, azıcık daha beklemeliydi bakalım. Lokman'ın çakırlaşan gözlerinde öfkenin un ufak oluşunu görebilecek miydi? Açığa laf düşürmekle iyi etmemişti doğrusu. Açığa laf düşürmek Mongol putçularına vergiydi. Kayılı Müslümanın dediği dedik olmalı, ağızdan çıkan söz kulağa oturmalı ki Fuzuli kemale girmesin. Oğul Tamış bunları düşünerekten Lokman'ın gözlerine baktı. Lokman'ın gözlerinde öfkenin un ufak oluşunu aradı. Tam tersine Lokman'ın gözleri bulut buluttu. Bilinmez korkularla kırıklıklar iç içe girmişti. Bu sefer Ertuğrul'a döndü. Ertuğrul'un gözlerinde hoşgörünün ılık iklimini görmeye çalıştı, yoktu. Sol gözü de seyirip duruyordu. Öfkesinin katlandığına işaretti bu. Nice zamanın Ertuğrul'unu o bilmeyecek de kim bilecekti? Bugüne bugün çadır arkadaşlığına seçilmemiş miydi? Sonra Ertuğrul Bey'im diye sordu arayı bulma telaşıyla. Ne oldu? Ertuğrul aşiret beyi duruşundaydı. Bu duruş hepten babasının duruşuydu. Lakin babası gibi sertlik içinde yumuşaklığı beceremiyordu. Bu yüzden mert duruş biraz zedelenmiş, çakılı kazağa benzemişti. Bir münasip vakitte bu eksiğini hatırlatmak için hafızasının bir köşesine kaydedip "Ha sonra" diye üsteledi. "Sonrası Lokman kardeşin bileceğidir" diye laf dokundurdu Ertuğrul. Gazi anamız sağ olmakla sözlerimizin yalanı madem meydana çıkmıştır desin diyeceğini biz beklemedeyiz. İş kavgaya sarıyordu. Oğul Tamış eskisinden beter bir telaşla atıldı. Onu demek istememiştir hay Ertuğrul Bey'im. Toyluğa gelip sözün üstünü bekleyemediğinden ters sual açmıştır. Bunu kendi ağzından duyarsak memnun olacağız. Lokman özür diler miydi? Gerçekten anasına çekmişse hayır. Boynunu kıvırsalar dediği dedikti. Oğul Tamış'ın içini buruk bir endişe sardı. Sardı ya bir yerlerinde de sevinç şaklaması oldu. Kendisi bile şaştı buna. Azıcık düşündü. Ertuğrul'la Lokman'ın kılıç kapışmasına değil ama kol kapışmasına girmesini istiyordu. İkisi de yaman delikanlıydı. Tek tek aşiretteki yaşıtlarıyla güreşmiş, sırtları yere gelmemişti. Lakin birbirleriyle güreşmemişlerdi. Kimin yeneceği belli değildi. Böyle bir güreş seyretmenin tadına doyulmazdı doğrusu. Sahi ne diye birbirleriyle tutuşmazdı bunlar? Ne diye olacak? Biri aşiret beyinin oğlu, diğeri aşiretteki bütün kadınlara amansız baş olan Gazi ananın oğlu. Kim bunları kapıştırmaya cesaret edebilir? Kendi kendilerine kapışırsalar tabii. Niye olmasındı? Geçimsiz koca tokluları önce bir güzel dövüştürmezler miydi? Ancak biri yenildikten sonra aralarında sağlam bir dostluk kurulmaz mıydı? Ertuğrul aşiret beyi olacaksa evvela şu Lokman'ı altına almalıydı. Belki bu sayede ta çocukluklarından gelen soğukluk giderilir de sağlam bir dostluğun temeli atılırdı. Tamış bunları düşünürken arkadaşları Lokman'ı birkaç yerinden tutup Ertuğrul'un istediğini söylemeye mecbur ettiler. Tamam, sabırsızlığıma ver gitsin. Ertuğrul'un kısık sol gözü açıldı, gülümsedi. Verdik gitti, gitti. Sabırsızlığında haksızsın diyemem. Katı duruşu gevşemiş, yumuşamıştı. Bıraktığı yerden aldı sözü. Baktım Gazi anamızın işi bitik. Ya Hızır yetiş yollu bağırmışım. Sesli mi bağırmışım, sessiz mi bağırmışım orasını yaradan bilir. Gök çakmaya kalmadan Yahşi hocayı Gazi ananın yakınında gördüm. Ne zaman geldi, nasıl geldi bilemem. Son gördüğümde öteki uçta vuruşuyordu. Elindeki koca kılıç yaman işliyordu. Yaklaşmıştı, lakin putpereste kılıç ulaştıracak kadar değil. Ha gayret Yahşi hocam dememle Allah Bismillah çekip kılıcını fırlattı. Kılıç putperestin sırtına gömülüp cansız uzataraktan Gazi anayı kurtarmasıyla derin bir oh çektim. Oh çektim çekmesine, lakin gördüğüme nasıl inanacağımı bir zaman kestiremeyip öylece dikildim yerimde. Vay vay diye hayret döktü birkaç dinleyici. Üç çapaçul üzerime atılıp bu beyoğludur yaşatman demeye geldiğini zannettiğim acayibin acayibi çığlıklarla kılıç üşürmelerine kadar buz donukluğunda bekledim. Baktım ki can tenden uçucu. Davran bire Ertuğrul, uyuşup kalacak vakit değildir dedim kendi kendime. Hak Teala bileğimize güç verdi. Peygamber Efendimiz'e salatü selam edip evliya himmeti, Hazreti Ali kuvveti diyerekten davrandık. iki kelle alıp üçüncü putperesti yüz geri sürdükten sonra kolumuzda bir yaranın acısını duymakla ya Şafii çekmemiz bir oldu. Çapaçulları kıra kıra kovduğumuzda yarama baktım, berbat. O halde nasıl vuruştuğuma şaştım kaldım. Hatırlarsanız nice merhemlere direnip iki ayda ancak iyileşti. Bir kıkırtı duyunca sustu. Lav saçağı gözlerini kalabalıkta fazla gezdirmeye lüzum görmeden doğruca Lokman'a çevirdi. Hala gülüyordu. Gülüşü buz gibiydi. İnsanın içini soğutuyor, yaralıyordu. Ertuğrul'un sol gözü yine kısıldı. ''Hilafımız mı yakalanmıştır?'' diye sordu ortaya. ''Yalanımız bulunup ona mı gülünmüştür?'' Bu gülmeler neyin nesi olmaktadır? Lokman gülüşünü kesti, bir adım yürüdü. Niye bilinmez ama öfkeli görünüyordu. Doğrudan Ertuğrul'un yüzüne bağırdı. Yiğitlik anlatılmaz, gösterilir. Er meydanındayız. Gündüz Bey'imin oğlu benimle bir güleş tutup anlattıklarının doğruluğunu göstermek istemez mi? Ertuğrul kas katı kaldı. Sözlerinden şüpheye düşüleceği aklının köşesinden geçmezdi. Bunları övülmek için değil, oğul Tamış'ı kırmamak için anlatmıştı. Anlatırken etrafına kalabalık toplanması onun suçu değildi. İtham fazlaca ağırdı. Altında kalamazdı. Üstlüğünün düğmelerine el attı, sıyırıp çıkardı sırtından, oğul Tamış'a verdi. Babam Gündüz Bey aşiret içinde kılıç dövüşünü yasaklamasaydı, sözlerinin orta yerine kılıçla girerdim Lokman kardeş. Gel gelelim. Aşiretin töresi ancak güleşmemize ruhsat vermekte. Aha, dediğin gibi er meydanındayız. Sırtın yere geldik de kin tutmayıp pişmanlığını söyler misin? Lokman da üstlüğünü sıyırdı attı. Elbet dedi ama ya senin sırtın yere geldik de anamın çergisinden uzak durur musun? Durur musun ha? Yiğit sözü gelsin beyimin oğlu. Ertuğrul o zaman anlar gibi oldu Lokman'ın öfkesini bileyen şeyi. Gül açtı kıza meylini duymuş, duymuş da yanlış düşüncelere kapılmıştı. O hızla intikam sevdası tutuşmuştu yüreğinde. Ertuğrul'u şu meydanda rezil etmeyi kurmuştu. Bu bir şey değildi de tertemiz sevgisini yanlışlara bulaması Ertuğrul'u yaralamıştı. Gazi ananın çadırına gitmekte ne kötülük vardı sanki. Herkes giderdi. Eski günlerden söz açar, hayır dualar verirdi. Geçmişi onun ağzından duydukça daha iyi anlar, geleceğe daha sağlam adımlar atarlardı. Fakat çaresizdi şimdi. Lokman'la güreşmek zorundaydı. Kabul etmese korkaklığına verilir, tertemiz duygularıyla birlikte adı da lekelere bulanırdı. Fazla düşünmedi. Söz sana Gazi Hanım'ın oğlu dedi. Aha bunlar da şahittir bu yiğitler. Şimdi davran görelim. Lokman yine buz gibi güldü. Davrandık ki dünden hazırız. Güleşin kaidelerine bir tamam uyulacak. Sırtı yere gelen kaybedecek. Sırtımı yere getir de beyimin oğluna yenildim diyerekten övüneyim. Biri Gündüz Bey'in, biri Gazi Ana'nın oğlu olunca kimse de araya girme cesareti kalmadı. Zaten istemediler. Çünkü ikisi de yaman yiğitti. Kimle güreştilerse yenmişler ama aralarında hiç tutuşmamışlardı. Bu güreş, güreşlerin en yamanı olacaktı. Yazuda olanlar avula yayıldı. Duyan koştu geldi. İki delikanlı koca bir insan yığınının ortasında güreş tuttu. Uzadıkça uzadı, sürdükçe sürdü. Yenişemediler. Gençler bağırıp çağırmaya, el çırpıp tarafları yüreklendirmeye durdular. Davranın ha! Çapraza al beyimizin oğlu, çapraza! Davran bire Lokman! O sırada Gündüz Bey gürültüye çıktı. Gençlerin çılgın gürültüsü iki ihtiyarla kaynattığı sohbet tasını taşırmıştı. Çadır kurma işinin bütünüyle durduğunu, kalabalığın bir noktada yığıldığını görünce ağır ağır o noktaya doğru yürüdü. Gündüz Bey'in yaklaştığını fark edenler alabildiğine derin bir saygıyla iki yana açıldılar. Gündüz Bey iyice yaklaştı. Ter içinde soluk soluğa güreşen oğlu ile Lokman'ı bir vakit seyretti. Sonra çadırına döndü, yayık çırpan karısına, ''Hayme kadın'' dedi, ''şu senin Ertuğrul var ya.'' ''Var'' dedi kadın, ''hamdolsun iyi oğuldur.'' ''İyidir ve lakin aklı biraz yukarılara sıçramış gibi gelir bana, kulağını büküversen derim. Zira bizim kulak bükmemizi icap ettiren yaşı geçmiş, koca yiğit olmuş.'' Güleşirken iyice fark ettim bunu. Hayme kadın yayık çırpmayı bıraktı. Gündüz Bey'in dilinin altındakini sezip anlamak için yüzüne baktı. Bulup çıkaramayınca, hele dedi. Senin Ertuğrul güleşe tutuşmuş. Tutuşur, kayı yiğididir ne de olsa. Delikanlıdır. Hem de babasının oğludur. Sen de önüne gelenle tutuşmaz mıydın gençliğinde? Ama oğlun Gazi Ana'nın oğluyla güleşir. Hayme Hatun o zaman şaşırdı işte. Gazi Ana'nın Lokman'la mı? Hayırdır inşallah diye söylendi. Hayır olsun. Biraz kıyasıya geldi bana. Oyunun ötesine geçmiş de intikam güleşine dönmüş. Sanki kayı yiğidi, kayı yiğidiyle değil de Mongol çudarıyla güleşmekte. İkisi de kızgın boğalar gibi burunlarından soluyor. Kadın iç çekti, yazmasını alnına bastırdı. Hayırdır inşallah, dedi yine. Sözünün burasında gürültü ayyuka çıktı. Başıboş gürültüye az sonra düzenli tekbir sesleri karıştı. Birinden birinin yendiği belliydi. Acaba kim yenmişti? Daha da mühimi, iki genç niçin güreşe tutuşmuştu? Bunun iş olsun güreşi olmadığını ilk bakışta anlamıştı. Hayır olsun, dedi Gündüz Bey boğuk boğuk. Bu sefer Hayme Hatun da çıktı çadırın önüne. Kalabalık çözülüyordu. Aralarında oğlunu fark etti. Üstlüğüyle terini silerek yürüyordu. Biraz daha yakınına gelse yüzündeki ifadenin yüreğine akseden yazısını ana sezgisiyle rahatça okuyacaktı. Fakat Ertuğrul çadırın önünde anasıyla babasını fark edip yön değiştirmişti. Utancından gelmemekte diye konuştu Hayme Hatun. Sırtı yere gelmiş mi dersin Gündüz Bey'im? Bilmem hatunum, o kadar da mühimsemem. Biz şöyle bir geçmek için değil, gittiğimiz yerde kalmak için göç tutmuşuz. Beden kuvvetinden çok akıl kuvvetine ihtiyacımız var. Seni duyan da Harzemli'ye vezir oldun zanneder. Gündüz Bey'in gözleri ötelerin ötesine bakıyordu şimdi. Durgunlaşmış, buruklaşmıştı. Bir yılın değil, bin yılın ötesini görür gibiydi. Harzemli'ye vezir olmak ne ki kadınım, dedi. Yıkıldığımız yerde ayağa dikilip Harzemli'den de Mongol'dan da kavi devlet olamazsak ne fayda? Hayme Hatun şaşırdı. Kocasının fısıltılı sesi asırların ötesinden geliyor gibiydi. Yüzüne bakmaktan kendini alamadı. Bakınca bir daha şaştı. Yüzünün her tarafında söylediği sözlere inanmışlığın izleri vardı. Birden ürktü. Bu koskocaman bir rüyaydı. O kadar büyüktü ki kafasına sığmamakla kalmıyor, hayalinden bile taşıyordu. Sen devlet kurma peşindesin, diyebildi. Ya bunca zahmete, meşakkate niye katlandığımı düşünürdün Hayme kadın? Sırf Mongol belasından kaçmaya mı? Sırf koyunlarımıza otlak bulmaya mı? Sırf Harzem Sultanına yardım etmeye mi? Yoksa rahatça uyuyabilecek bir çadır kurmaya mı? Yok, hayır. Hiçbiri için bu meşakkat, bu göç derdi çekilmez. Birkaç bin can kurtarmak da marifet değildir. Marifet, kurtulacak canları bir devlet nizamında yaşatmaktır. Ertuğrul'um beni anlıyor. Hiç anlatmadığım halde niyetimi bildiğinden öylesine eminim ki. Sustu, bakındı. Lakin bu güleş, diye mırıldandı ikircikli. Tek başına yampiri adımlarla uzaklaşmakta olan Lokman'ı fark edince de seslendi. Hey Lokman, oğlum! Çaresiz yol değiştirdi Lokman, yaklaştı. Buyur Gündüz Bey'im, emret. Emretmesi kolay, hele anlat. Hayme Ananlı Gündüz Bey'ine şu güleşi anlat da merakımızı gider bakalım. Bu sizin güleş neyin nesi olmakta? Hiç, Ertuğrul'la güleştik işte. Gördüm de sebebini bulup çıkaramadım. Güleşe sebep de ne ola? Hep tutuşulmaz mı? Seninle Ertuğrul ha? Şimdiye kadar tutuştuğunuzu kim görmüş bakalım? Şimdi vaktiydi. Her birimiz aşiretin delikanlılarına yer öptürdük. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman, bir de aramızda güleşip bunu anlamalı mı dediniz? Hepsi o değil Gündüz Bey'im. Gerisi gelsin öyleyse. Lokman başını bütün yere gömdü, anlatamazdı. Fakat Gündüz Bey de üsteliyordu. Gerisi dedik, hay Lokman Pelvan. Aşiret reisi gerisini istedik de gelmeli. Adam safına girdin de sır tutmadasın öyle mi? Her yiğidin bir sırrı olmayacak mı Gündüz Bey'im? Duydun mu Hayme kadın? Bizim Lokman hepten adam safında. kendince sırrı da olduğuna göre elleme keyfini. Biz meraktan yarılalım, o sırrının keyfini sürsün. Bari yenişebildiniz mi? Yenişemedik. Anladım gitti. Gündüz Bey'imizin oğludur, yenersek itibarı sarsılır da aşiret içine çıkamaz olur fıkara diyerekten bağışlamışsın Ertuğrul'u. Yok, bağışlamaya niyetlenmedim. Alabilseydim altıma alırdım. Bir saat güleştik. Bir aralık sürçüp düştüğümde üzerime gelebilir, beni devrildiğim yerde bastırabilirdi. Lakin yapmadı. Yiğit oğlandır. Neme lazım Ertuğrul Bey'im? Tekrar karşıma geçip kalk dedi. Bizim töremizde düşene yüklenmek yoktur. Esas bu sözü bitirdi beni. Bu sebebe hıncım kendimedir. Aferin Ertuğrul'a ki aşiret töresini iyi bellemiş. Aferin sana ki sen de erdemin, faziletin ne olduğunu iyi öğrenmişsin. Var git sırrını da götür, bir gün canın isterse gelir ihtiyar Gündüz Bey'ine anlatırsın. Boyun büküp selamladı. Bir gün belki, ama şimdi izin ver, sırrım kendimde kalsın beyim. Benden çok Ertuğrul'un sırrıdır bu. Demem yakışık almaz. Direnmem bu yüzdendir zaten. Yoksa sizlerden ne gizlim olacak? Sürmeli hafız ikindi ezanını bastırmıştı. Yazudaki çergilerde hemen hemen bir tamam kurulmuştu. Sadece Ertuğrul'un çadır yeri boştu. Senin oğlan yumuldu gevezeliğe hayme kadın, bu gidişle açık havada uyumak zorunda kalacak. Ana şefkati yürek çırpıntısına karışıp sevgi ılıklığında sese döküldü. Yalvarmaya döndü. Az izin versen de çadırın nasıl kurulacağını göstersem, kıyamet mi kopar sanki? Çadırın nasıl kurulacağını bile öğretmedin yavruma. Kılıç öğrettin, at öğrettin, mızrak öğrettin, çadır işi kaldı öylece. Şimdi de tutturdun ille tek başına halletsin diye. Niye bu kadar erkence zorlamadasın anlamam. Anlamalısın oysa kadınım, anlamalısın. Biz bu idealin temelini kazmadayız. Ertuğrul oğlumuz temel taşını atacak ve torunlarımızdan biri büyük bir devlet inşa edecek. Kendi işini kendi görmeye şimdiden alışmalı. Bir çadır kuramayan oğuldan devlet kurmasını nasıl beklerim? İyice sınamalıyız ki emeklerimiz heba olmasın kadınım. Nal sesleri duyunca döndü. Yeni kurulan çergilerin arasından bir atlı geliyordu. Yüreği hızlı çarptı Gündüz Bey'in. Yine mi Mongol çapaçulu? Bizi burada da mı buldular diye düşündü. Fakat dikkat edince bu gelişin bir telaş gelişi olmadığını anladı. Yüreğinin buzu çözüldü, rahat bir nefes aldı. Atlı Gündüz Bey'in önünde attan indi. Sağ elini göğsüne götürüp aşiret beyini selamladıktan sonra "Bir aşiret yaklaşıyor Gündüz Bey'im," dedi. "Bizden daha çokluktur. Kimler olduğu belli mi?" "Bilemem. Beklemedim. Vakit geçirmeden habere geldim. Ne kadarlık mesafede bu göçer aşiret? Ben dolu dizgin gelmekteyim. Onlar yavaş yol almakta. Bu hesapça yarım konak yolları kalmış olmalı. Şimdi ne buyurulur?" "Tellal bağır, yiğitlerimiz hazır olsun. Her ihtimali düşünmeliyiz. Umarım dost gelirler, dost gelirlerse hoş gelirler. Dosta dostuz." 6. ayrımın sonu, sayfa 90.